Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25 Azer 1401, Hicri Kameri 21 Cemadülevvel 1444 ve Miladi Takvimle 14 Aralık 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, mutfak kültürü, umut ışığı ve Nehçul Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, halk İran'ın gücünün en önemli unsurudur dedi. İran Yargı Kurumu Başkanı Eşi, İran halkının sağduyusunun düşmanın oyunlarını bozduğunu söyledi. İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştüler. Kanada'nın İran karşıtı kararı Birleşmiş Milletler'de onaylandı. İrevani, Amerika zorbalık ve ikiyüzlükte Birleşmiş Milletler'in yasal prosedürlerini ihlal ettiğini söyledi. Amerika 36 Çinli şirketi yaptırım listesine ekledi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i, ülkedeki gücün en önemli unsurunun çeşitli alanlarda insanların varlığı olduğunu ve düşmanların böyle bir gücün varlığını zayıflatmak istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i, İran hükümet heyetinin bir dizi üyesiyle birlikte ikinci tur il gezilerinin ilk gezisi için dün Güney Horasan eyaletinin Bircan'da gitti. İrna'nın haberine göre reisi dün Güney Horasan halkının farklı kesimleriyle yaptığı toplantıda İran'ın en önemli desteği olarak düşmanların İran milletini darbe indirmeye çalıştığını hatırlatarak şunları söyledi. Ülkeler silaha dayalıdır ve en önemli unsuru askeri güçtür. Ama İran'da gücün en önemli unsuru çeşitli alanlarda dindar insanların varlığıdır. İran'ın her alanda bağımsız olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, düşmanların İran'ı bağımlı hale getirme çabalarına dikkat çekerek İran halkı bağımsızlık ruhuyla düşmanlarının tüm planlarını boşa çıkarmıştır dedi. Yaptırımların İran'ın ilerleyişini durdurmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, bugün bölgede ve küresel olarak yaptırımlardan önce yapılanları yapmaya çalışıyoruz. Bu da yaptırımların petrol ve petrol dışı ihracat üzerinde bir etkisinin olmadığını gösteriyor dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca şunları kaydetti. Yaptırımlar ülke ve halk için sorun yaratabilir ama halkın yardımıyla yaptırımları etkisiz hale getireceğiz ve bunu kendimiz için bir fırsata çevireceğiz.
İran Yargı Kurumu Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Eşi'yi düşmanın ülkeye karşı topyekun birleşik bir savaş ve çok ağır propaganda ve psikolojik önlemler başlattığını belirterek İran halkının içgörüsünün düşmanın komplolarının çoğunu etkisiz hale getirdiğini belirtti. Muhsin Eşi'yi dün Zancan'da Yargı Kurumu hakimleri ve personeliyle yaptığı görüşmede düşmanın İran'da hatta İran'daki kaostan sonra bile güvenli karşı bir durum yaratabileceğini hayal ettiğini atıfta bulunarak bazı vilayetlere daha fazla baskı uygulanması sorun yaratsa da halkın basiretiyle düşmanın genel olarak oyunu püskürtüldü dedi. İran Yargı Kurumu Başkanı düşmanın hala psikolojik operasyonlar ve uluslararası forumlarda fikir birliği oluşturma yoluyla İran halkına ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı zararlı eylemler gerçekleştirmeye çalışını bu nedenle uyanık ve aktif olmak gerektiğini söyledi. İran Yargı Kurumu Başkanı ayrıca düşmanların İran yargısı, devrim muhafızları ve BESİÇ gibi etkili kurumlara yönelik baskı ve saldırı çabalarına işaretli, bugün daha etkili ve nüfuz edici olan her kurum ve sistemin artık gündemde olduğunu ifade etti.
İran'ın Haş kenti İmam Hüseyin Cami İmamı Şehit Mevlevi Abdülvahid Regi'nin ailesi İslam İnkılabı rehberine hitaben bir mesaj yayınlayarak şükranlarını dile getirdi. İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletiyle bölgenin önde gelen alimlerinden olan Haş kenti İmam Hüseyin Camii'nin Sünni imamı Mevlevi Abdülvahid Regi 8 Aralık'ta kimliği belirsiz kişilerce kaçırılarak şehit edilmişti. İran İslam Cumhuriyeti Enformasyon Bakanlığı 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada bu cinayetle ilgili olarak 3 kişinin ülkeden kaçarken tutuklandığını bildirdi. İran'ın haberine göre Şehit Mevlevi Abdülvahid Regi'nin ailesinin mesajında bu terör olayının başlangıcından bu yana İran'ın Sistan ve Beluçistan Güvenlik Kurulu'na, güç gücün ve ilgili güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin başkanlarına ve İslam İnkılabı rehberine özel şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Zira cinayetten sonra gece gündüz tüm kapasite ve yeteneklerini kullanarak hareket etmiş ve bu mazlum şehidin öldürmesinin 3 ana failinin en kısa sürede tespit edilerek tutuklanacağını duyurmak istiyoruz denildi. Bu mesajın devamında ise şu ifadeleri yer verildi. Yapılan ve sürdürülmekte olan sürekli çabalarla bu terör eyleminin diğer faillerinin ve liderlerinin de yakalanarak hukuku ve adalete teslim edilmesini temenni ederiz.
İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları ikili ilişkilerdeki son gelişmeler ve önemli bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundular. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan dün gece Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin iyi ve olumlu fırsatlarına işaretli. İran ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin iyi ve olumlu fırsatlarına işaret etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda mümkün olduğu kadar derinleştirilmesinin altını çizdi. Emir Abdullahyan, İran'ın bölgesel çatışmaları çözmeye ve bölgede barış ve güvenliği istikrara kavuşturmaya hazır olduğunu duyurdu ve Suriye'ye yönelik siyasi sürecin takibini destekleyerek istikrarlı güvenliğin temeli ancak bölge ülkeleri arasında yakın işbirliğiyle sağlanabilir dedi. Çavuşoğlu da söz konusu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin artan gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getirerek İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin bölgede güvenlik ve istikrarın güçlenmesine yardımcı olduğunu söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı İran ile bölgesel işbirliğinin artırılmasını yapıcı olarak değerlendirdi.
Türkiye ve İranlı yetkililer dün bir araya gelerek iki ülke arasındaki sınır güvenliğini görüştüler. Birine göre dün Iğdır Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen bu toplantıda geçiş ve güvenlikle ilgili konular ele alındı. İran heyetini Mako Sınır Güçleri Komutanı Albay Sadık Rüstemzade, Türkiye heyetini Engin Sarı İbrahim başkanlık etti.
Kanada'nın her yıl insan hakları bahanesiyle sunduğu İran karşıtı kararı dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylandı. Kanada'nın İran karşıtı insan hakları kararı dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında 80 evet, 29 aleyhte ve 65 çekimser oyla kabul edildi. 94 ülke bu İran karşıtı karara katılmadı. Rusya, Çin, Küba, Pakistan, Hindistan, Filipinler, Suriye, Sri Lanka gibi ülkeler bu karar aleyhinde oy kullandı. Suudi Arabistan ve Bahreyn bu İran karşı kararı oylarken hazır bulunmadı. Venezuela Birleşmiş Milletler üyelik aidatını zamanında ödeyemediği için Birleşmiş Milletler toplantılarında oy kullanma hakkına sahip değil. Eylül ayının sonundan bu yana İran'ın çeşitli bölgeleri, Amerika, Kanada ve bazen Avrupa'nın siyasi liderleri, onların medyası ve ayrıca Batı destekli İran medyası İranlıların haklarını destekleme sloganıyla isyanlara sahne oldu. İsyancılara ve halkın güvenliğini bozanlara Batılılar destek verdiler.
İran Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nin düşmanca tutum ve eylemlerine sert tepki verirken, İranofobi bağlamında gerçekleşen uzay inşaatlarının durdurulmaması halinde karşılıklı çıkarları ilerletme fırsatları önemli ölçüde etkilenecektir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı Konseyi'ni ve bazı Avrupa hükümetlerinin İran'a karşı düşmanca tutumlarına tepki olarak şöyle yazdı. İran İslam Cumhuriyeti kadınların ve halkın her bir üyesinin haklarına her zaman saygı duymuştur ve kadınların eğitimi, erişim hakkı, eşit haklar ve insan haklarına saygı gibi birçok yönden İran İslam Cumhuriyeti birdir. İran Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride bazı Avrupa ve Amerika hükümetlerinin siyasi çıkarlarını ilerletme aracı haline gelen insan haklarının her türlü araçsal ve seçici kullanımını reddetti ve şöyle yazdı. En ağır insan hakları ihlallerine sahne olan Filistin'in işgali, siyasi çıkarları için insan haklarının feda edilmesinin açık bir örneğidir. Bu açıklamada nükleer anlaşma konusunda da değinildi ve şu ifadelere yer verildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin amacı istikrarlı bir anlaşma yapmaktır. İran müzakereleri sonuçlandırmaya hazır. Şimdi karşı tarafta gerçekçi olmayan politikalar ve yanlış hesaplarla kafası karışan batılı taraflar var.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Emir Said İravani, İran'ın Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu üyeliğinin yasa dışı bir şekilde sona erdirilmesi sırasında Amerika, tek taraflı diktatörlük, zorbalık ve ikiyüzlülükte yasa prosedürleri ihlal etti dedi. İravani dün Çin'in yanı sıra 77 üye ülkenin Dışişleri Bakanları Konferansı'nda yaptığı konuşmada çok taraflılığın hala tüm taraflardan ağır baskı altında olduğunu ve böyle bir tehlikenin açık bir örneğinin ECOSOC toplantısında Amerika tarafından yapıldığının görüldüğünü söyledi. İranlı yetkili maalesef bir kez daha tek taraflı diktatörlük, katıksız zorbalık, ikiyüzlülük, siyasi gücün kötüye kullanılması, sindirme, baskı, ayrıca Amerika ve müttefiklerinin çifte standart uygulaması, çok taraflılığı, yasal prosedürleri, hukukun üstünlüğünü alt etti ve sonuç olarak İran'ın kadının statüsü komisyonundaki yasal üyeliği haksız yere feshedildi dedi.
İran'ın Viyana'daki nükleer müzakerelerdeki heyetinin danışmanı Seyyid Muhammed Merendi, İran Vahabi terörizmin destekçilerinin olduğu yerde faaliyet gösteremez dedi. Merendi dün Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisinin MSNBC ile yaptığı görüşmeye cevaben, bugün İran'ın Birleşmiş Milletler Komisyonu'nda işi olmadığını gösterdik. Kadınları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla uluslararası bir delegasyon olan kadının statüsü tüm dünyada diye tweet attı. Üyeleri Vahabi terörüne mali destek sağlayan uluslararası bir delegasyonda İran'ın yeri yok cümlesine yer verdi. Merendi konuya açıklık getirerek İran, Suriye ve Irak'ta Vahabi terörizmini finansal olarak destekleyen rejimlerin yan yana oturmamalı dedi. Merendi, İran Yemen'deki soykırma sessiz kalan heyetlerden uzak durmalıdır. Bunlar İran'ı kadın düşmanı yapıyor dedi.
İran İslam Şura Meclisi'nin kadın fraksiyonu İran'ın Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu üyeliğini iptaline tepki göstererek bu girişimi tamamen siyasi bir davranış, sapkın ve zalimce bir hareket olarak nitelendirdi. İran Meclisi'nde kadın fraksiyonu yaptığı açıklamada istatistikleri ve uluslararası raporlara göre batılı ülkelerin kadın haklarının savunulması konusunda tam bir çöküş sürecinde oldukları, aslında kadın haklarının en büyük ihlalcilerinin bizzat kendileri olduğunu hatırlattı. Yayınlanabilirdi. Dünya tarihinin en büyük hapishanelerini yöneten kitle imha silahı sahiplerinin, beyaz renkli ayrımcılarının kol gezdiği, bugün insan haklarını savunduklarını iddia ettikleri, tüm bunların ortasında kendisi de terör mağduru bir ülke ve uyguladıkları acımasız yaptımları insan hakları ihlali olarak görüyorlar cümlesine yer verildi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü'deki büyükelçisi Siyonist rejimin büyükelçisinin asılsız açıklamalarına cevap vererek Siyonist rejimin kanserli tümörü ameliyat edilecek dedi. Siyonist rejimin Bakü'deki büyük elçisi Georg Dick attığı tweette İran İslam devriminden sonra İran'daki Yahudilerin içinde bulunduğu kötü durum anlatılmamış bir trajedi hikayesi, aynı zamanda geçmişe duyulan özlem ve gelecek için umut iddiasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi dün bir tweette Siyonist rejimin Büyükelçisi'nin asılsız açıklamalarına tepki gösterdi ve şöyle yazdı. İran 70 yıldır varlığının uluslararası kanserli bir tümör gibi acılar çekmesine neden olan sahte ve geçici Siyonist rejimin aksine her zaman dünya istikrarının güvenilir limanı olmuş 7000 yıllık kayıtlı tarihe sahip köklü bir ülkedir. Musevi ayrıca şöyle dedi. Bu kanserli bölge temizlenecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan dönüşü uçakla gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbetinde yakın zamanda Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi Rusya'ya karşı yaptırımlara uymasını bekliyoruz sözlerine verdiği cevap Rus basında büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın sözlerini ilk sıralara yerleştiren Rus resmi haber ajansı RIA Novosti haberinde Türk liderin Borrell'in Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini belirleyecek kalite ve yetkiye sahip olmadığını söylediğini aktardı. Borrell'in yakın zamanda Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesinden rahatsızlık duyduğu sinyali verdiğini hatırlatan RIA Novosti Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nin Türkiye'nin Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırım siyasetine katılma konusundaki isteksizliğini endişe kaynağı olarak gördüğünü söylediğini paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasını yasaklayan kararı protesto etmek için üst üste ikinci gün sokaklara çıkan binlerce kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istedi. İran haberine göre İmamoğlu gibi iktidar karşıtı olan ve İstanbul Belediye binası önünde toplanan kalabalığın arasında bulunan İyi Parti'nin lideri Meral Akşener, zulmü ve adaletsizliği ortadan kaldıracağız dedi. Protestocuların çoğu İmamoğlu'nu birkaç ay sonra yapılacak Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın en önemli rakibi olarak görüyor. Çarşamba günü Türkiye Mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 2019'daki seçimlerin tekrarlanmasıyla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret etmekten dolayı 2 yıldan fazla hapis ve siyasi faaliyet yasağına mahkum etti.
İzmir'in Dikili ilçesinde Yunan sahil güvenlik ekiplerince denize bırakılan 46 göçmen kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. İlçe sahil güvenlik komutanlığı ekipleri dün sabah saatlerinde Dikili açıklarında lastik botta içerisindeki göçmenleri tespit edip harekete geçti. Bölgeye giden ekipler lastik botta denize sürüklenen göçmenleri önce bota ardından karaya çıkardı.
Şehit Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi El Mühendis'i anma programları üst düzey Iraklı yetkililerin katılımıyla Bağdat'ta resmen gerçekleştirildi. Anma töreninin açılışında El Fetih'in siyasi lideri Hadi El Amiri, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahsin El Araci, Irak Müşterek Harekat Karargah Sözcüsü Hafici gibi isimler, Şii ve Sünni alimler ve siyasi şahsiyetler ve kütler de katıldı.
Haber kaynakları Siyonist rejim İsrail'in Batı Şeria'da bir bölgede 1200 Filistinlinin içme suyunu kestiğini duyurdu. Öte yandan dün bir Kudüs'ü şahıs işgal askerlerinin çocuğuna saldırıda bulunduğuna şahit olunca çocuğunun maruz kaldığı vahşet manzarasını dayanamayarak kalp krizi geçirdi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin siyasi ofisinin bir üyesi Amerika'nın Riyad'a verdiği sürekli destekle Washington'un çıkarlarının Yemen Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler haline geleceği konusunda uyardı.
Amerikan Ticaret Bakanlığı Amerika'nın teknolojik varlıklarından yararlanmalarını kısıtlamak için 36 Çinli şirketi yaptırım listesine dahil etti. İHA'nın haberine göre Amerikan Ticaret Bakanlığı yetkilisi Estevez kararla ilgili yaptığı açıklamada Amerikan ulusal güvenliği korumak için Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz kararları geliştiriyoruz. Çin'in askeri modernizasyon ve insan hakları ihlalleri için yapay zeka, gelişmiş bilgi, işlem ve ticari olarak mevcut diğer güçlü teknolojilerden yararlanma yeteneği kısıtlanıyor ifadelerini kullandı.
Ve son haberimiz, Rusya Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin Washington'un kendisini bir tabi olarak kullanmasına izin verdiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin akaryakıt fiyatlarına yaklaşımını çılgınlık olarak nitelendirerek Rusya'nın Avrupa Birliği'nden daha umut verici ortaklar arayacağını ve doğuya gaz arzını artacağını söyledi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerikan komplosunun sonucu İran'ın Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu'ndan çıkarılması etrafında. İran'ın Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu'ndan çıkarılması kararı çarşamba günü 29 evet, 8 hayır ve 16 çekimser oyla kabul edildi. Bolivya, Çin, Kazakistan, Nikaragua, Nijerya, Umman, Rusya ve Zimbabwe ülkeleri İran'ın Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu'ndan çıkarılmasına yönelik önergeye hayır oyu kullandı. Burada önemli olan konu Asya, Afrika, Latin Amerika'dan 19 ülkenin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Şartı'nın dostları grubu, Amerika'nın İran'ın Kadın Komisyonu üyeliğine son verilmesine ilişkin siyasi kararını gözden geçirmek için düzenlenen toplantıda Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve Kadın Komisyonu'nun bir yan kuruluşu olduğu Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ESSOK'un usul kurallarının ihlal edilmesini protesto ederek bir üye devleti Birleşmiş Milletler'in seçilmiş bir organına katılmak için temel haklarını kullanmaktan mahrum bırakmaya yol açan bu eylemi tehlikeli bir prosedür olarak görüyor. Birleşmiş Milletler tüm coğrafi konumlardan tüm üye devletlerin kapsayıcılığı ve geniş katılımını vurgularken Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin oylamasıyla Asya Pasifik Coğrafi Grubu'nun ilk onayından sonra seçilen bir üyeyi yani İran'ı dışlamak yasa dışı bilir dedi. İran'ın Kadın Komisyonu'ndan çıkarılmasına yönelik kararın onaylanması bir süre önce İran'ı Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu'ndan çıkarmak için bir kampanya başlatan Amerika'nın İran'daki isyanlar ve İranlı kadınların haklarına destek bahanesiyle düzenlediği komplonun sonucudur. Birleşmiş Milletler'de olumsuz bir örnek teşkil eden Amerika'nın bu yasa dışı eylemi İran'la uzun süredir devam eden düşmanlığı düşünüldüğünde hiç de beklenmedik bir durum değildi. Ama önemli olan böyle bir eylemin Birleşmiş Milletler sisteminin bütünlüğüne önemli bir darbe vurmasıdır. Aynı zamanda Amerika'nın eylemi Birleşmiş Milletler Şartı'nın ruhuna ve metnine, özellikle de ülkelerin tüm çok taraflı örgütleri anlamlı ve eşit katılımları yoluyla üyelikte egemen eşitliğine ilişkin temel ilkelerinden biriyle çelişmektedir.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi Emir Said Yerevani, İran İslam Cumhuriyeti'nin Kadının Komisyonu üyeliğine son verilmesi karar taslağının incelendiği oturumda, İran'ın söz konusu komisyona üye olsun ya da olmasın, İranlı kadınlar ve kızların aktif ve etkili bir şekilde birçok uluslararası toplumdaki katılımlarına devam edeceklerini söyledi. Batı ve özellikle Amerika'nın İran'da kadın haklarını ihlaline dair temelsiz iddiası, ayrıca İranlı kadınların haklarını kazanma bağlamındaki iddiası, Washington'un kadın ve kızların da bir parçası olduğu, İran halkına karşı en ağır ve geniş yaptırımları uyguladığı bir ortamda gündeme geliyor. Ayrıca İslam İnkılabı Zaferi ve İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasından geçen 40 yılda İran'da kadınların durumu ile ilgili mevcut istatistikler ve siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik süreçler durumun Amerika ve Avrupalı ortaklarının iddia ağlarının tam tersi olduğunu gösteriyor. İslam İnkılabı ardından kadınlar tüm siyasi, sosyal, kültürel, eğitim, güvenlik, sağlık hatta kamu hizmetleri alanında büyük payları olduğu açıkça görülüyor. İslam İnkılabı ardından farkındalığın artması ve kadınlar için yüksek eğitim alanının genişlemesi ve onların kabiliyetlerinin artması ile onların siyasi ve sosyal katılım payları da arttı. Kadınların ülkedeki çeşitli seçimlerde önemli katılımı ise bunun tezahürüdür. İranlı kızlar ve kadınlar aktiftir ve İslam İran'ın çeşitli siyasi, sosyal, ekonomik, bilim, eğitim, yaşam, sağlık, spor ve diğer alanlarda önemli ölçüde faaliyet gösteriyorlar. Örneğin kadınlar İslami Şura Meclisi ile şehir ve köy meclisleri üyelerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yüksek eğitimde kadınlar ve kızların payı %60'ı aşıyor. Ayrıca İran'da yönetici kadın oranı da yükselişte. Sağlık ve tedavi alanında İslam devriminden sonra kadınlar önemli katkılarda bulunmuştur. 2022 yılına kadar İran'daki kadın uzman doktorların %40'ı ve doçentlerin %30'u kadındır. Bu da Batı'nın İran'da kadınlara baskı ve zulmedildiği ve onların sosyal ortaklık paylarının az olduğuna dair iddialarının yalan olduğunu gösteriyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Suriye'deki savaş yanlısı siyasetinin devamı etrafında. Türkiye medyası Kürt Halk Savunma Birlikleri YPG'ye yeniden silah ve mühimmat gönderildiğini duyurdu. Aynı habere göre Amerika ve YPG güçlerinin ortak devriyeleri Suriye ve Türkiye ortak sınırlarında ortak devriyeleri başladı. Bu bağlamda Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Reyder, IŞİD terör örgütünü kontrol altına almak için YPG güçleriyle ortak askeri faaliyet gündeme alındı ve devam edecek dedi. Ankara hükümeti Suriye'deki Kürt Halk Savunma Birlikleri YPG'yi ve PKK'yı terörist milis grupları ilan etti. Aynı nedenle birkaç yıl öncesinden beri Kürt terör hareketleriyle mücadele bahanesiyle Suriye ve Irak topraklarında askeri operasyonlar yürütmekte. Öte yandan Türkiye ordusu aynı şekilde Suriye ve Irak'ın bazı bölgelerini kontrolüne geçirmiştir. Ankara hükümetinin bu eylemi Şam hükümeti, Suriye halkı ve uluslararası toplumun güçlü muhalefetine rağmen devam ediyor. Türkiye ve Suriyeli Kürt milislerin terörist gruplar listesine alınması, Amerika'nın Suriye'ye askeri silahlar göndererek bölgeyi sömürdüğü ve Kürt milis gruplarına mali ve siyasi destek sağladığı bir dönemde yapılıyor. Amerika'nın Kürt milislerini kullanmasının en önemli hedefi onları Türkiye hükümetine ve halkına karşı kullanmaktır. Ankara ne zaman PKK ile arasındaki ihtilafları sona erdirmek istese, Türkiye'deki bazı Amerika bağlantılı hareketler terör operasyonlarına girişiyor. Örneğin bu bağlamda Türkiye hükümeti İstiklal Caddesi'ndeki saldırı gibi olaylarda PKK'yı suçlamaktan başka çaresi olmadığı görülüyor. Her ne kadar PKK bu suçlamayı reddetse bile bu bağlamda Suriyeli uzmanlar Amerika'nın onayı ve izni olmadan askerlerini Suriye topraklarına sokmakta suçluyorlar. Suriyeli siyasi analist ve silahlı gruplar uzmanı Ömer Rahman bir Rus medyasına verdiği demeçti. Türkiye Amerika'nın onayı olmadan Suriye topraklarına girmeye cesaret edemezdi dedi. Ömer Rahman şöyle devam ediyor. Herkes 2019 senaryosunu ve Türkiye kuvvetlerinin Suriye'nin doğusundaki Haseke vilayetindeki Ras el Ayn ve Tel Abyad şehirlerine girdiğini hatırlıyor. O dönemde Amerika Türk kuvvetlerinin ve Türk yanlısı milislerin girişini kolaylaştırmak için dramatik bir şekilde kuvvetlerini bu bölgeden tahliye etti.
Türkiye'yi Suriye'yi işgal etmek için Amerika'dan izin almakla suçlamak bir suçtur. Türk makamları ise bölgesel ve küresel kararlarda bağımsız görünmek ve bağımsızlık göstermek için Amerika ve Avrupa Birliği'nden Batı'yı defalarca eleştirdi. Bu arada Suriye topraklarının Türk ordusu tarafından işgal edilmesinin sadece Türk devleti ve milletinin değil, tüm bölge hükümetlerinin ve milletlerinin aleyhine olduğu gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei birkaç ay önce Tahran'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye toprak bütünlüğünün çok önemli olduğuna değinerek Kuzey Suriye'ye yönelik askeri saldırı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın terörist gruplara duyduğu nefret hakkında bazı alıntılara işaretle terörizm ile kesinlikle mücadele etmek gerekir. Fakat Suriye askeri saldırı Türkiye, Suriye ve tüm bölgenin zararına ve teröristlerin çıkarınadır. Tabii ki teröristler belirli özel bir grupla sınırlı değil vurgusunda bulundu. Bu yüzden Ankara yetkililerinin Amerika'nın Suriyeli Kürt milislere yardım ettiği yönündeki eleştirileri Türk hükümeti Suriye topraklarındaki işgaline son verdiğinde etkili olacak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki 10 yıllardaki Amerikan politikası her zaman Kürt milisleri de dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki milisleri silahlandırmaya dayalı olmuştur. Başka bir ifadeyle Ankara'nın Washington'a eleştirileri Amerika'nın soğutucu siyasetlerinin değişmesine sebep olmayacak. Amerika, Türkiye'nin NATO'daki stratejik müttefiki olarak Suriye Savaşı sırasında hep Ankara'ya karşı tutum sergiledi ve Kürt milisleri silah gönderme politikası Washington'un Erdoğan hükümetine ve Türkiye'nin Müslüman halkına yeni bir darbe indirmek için attığı pratik adım olabilir. Tahrar Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Azer 1401, Hicri Kameri 21 Cemadülevvel 1444 ve Miladi 16 Aralık 2022 Cuma. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Azer 1376'da İran İslam Cumhuriyeti yayıncılığının ilk yurtdışı televizyon ağı olan Uluslararası Seher Televizyonu Arapça, Azerice, Boşnakça, Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Urduca olmak üzere 7 dilde toplam 19 saat yayınla sınırlı saatlerde çalışmalarına başladı. Yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Cemadülevvel 320'de İranlı ünlü tabip, filozof ve coğrafya bilimcisi İbni Cezar lakaplı Ebu Cafer Ahmet bin İbrahim bin Ebi Halet İran'ın kuzeydoğusundaki Şirvan kentinde dünyaya geldi. Hayırsever ve dürüst bir hekim olan Halet, Tıp el-Fukara adlı kitabı kaleme aldı ve birçok hastayı bedava tedavi etti. Yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Cemadülevvel 610'da Hicri Kameri 7. yüzyılın ünlü İranlı fakih, edip, lügat bilimcisi Burhaneddin Ebu'l-Feth Ali Metrezi o dönemde İran topraklarında bulunan Harezm'de vefat etti. Hicri Kameri 536'da Harezm'de dünyaya gelen Metrezi, kendi döneminin müfessiri, muhaddisi ve lügat bilimcisi Carullah Zomahşiri'nin önde gelen öğrencilerindendi. Nahiv, şiir, lügat ve diğer dini ve edebi bilimlerde büyük mahareti olan Metrezi, lügat biliminde El-Marib fi-Lügat el-Fıkı adlı kitabı kaleme aldı. Yıl önce böyle bir günde miladi 16 Aralık 1998 yılında Paris Mahkemesi Fransız Müslüman yazar ve filozof Profesör Roger Gorodi'yi Yahudilere karşı soykırımı inkar ettiği gerekçesiyle hapis ve para cezasına çarptırdı. Roger Gorodi konuyla ilgili kitabında Nazilerle Siyonistlerin 2. Dünya Savaşı sırasında yakın işbirliğinde bulunduklarını tarihi kanıtlarıyla ortaya koymuştu. Roger Gorodi ayrıca Siyonistlerin Filistin toprakları üzerinde bir Yahudi devletinin kurulması amacıyla Nazilerin Yahudiler aleyhindeki cinayetini abarttıklarını yazmıştı. Çünkü o zamanlar toplam Yahudi nüfusu bu kadar fazla değildi. Siyonistlerin baskı ve etkisiyle Roger Gorodi görüşlerini açıkladığı için Paris Temyiz Mahkemesi'nde mahkum edildi. Bu mahkeme kararıyla sözde özgürlüğün beşi olduğunu iddia eden Fransa'da ifade ve kalem özgürlüğü bir kez daha çarpıtıldı. 247 yıl önce bugün 16 Aralık 1775'te İngiliz yazar Jane Austen dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Bir seçimde 3 sandık.
Yeni mesaj.
İlaca zam geldi.
Star.
EYT'liler hakkındaki karar ay sonuna kadar netleşecek.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Arslan Tekin, 14 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde Davutoğlu, iktidarı biz teslim alacağız başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu, gazete yazarlarını kahvaltıya davet etti. Uzun uzun konuştuk. Sorularımızı cevaplandırdı. Sormadıklarımızı anlattı. Hususiyetle eski partisi üzerinde durdu. Altılı masanın uyumundan uzun uzun anlattı. Böyle toplantılarda bütün partiler için söylüyorum. Muhalif, muvafık basın yayın organlarından temsilci gelmeliydi. Maalesef Türkiye'de uçurum derin. Belli basın yayın organlarından isimler vardır. Bu basın yayın organlarını tahmin edersiniz. 3-5'i geçmez. Şaşırtıcı olan da bu 3-5'i geçmeyen yayın organlarının kamuoyu üzerindeki etkisi yanında onlarca saray medyasının adının okunmaması diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Seçim yaklaşıyor. Bütün kamu yoklamalarında saray muhkiminin ve partisinin oyları az sırada kalıyor. Diyecekler ki muhalifler kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Kamu iş şirketlerine veriyorlar parayı, lehlerine oy çıkartıyorlar. Sarayın imkanları yanında muhaliflerin imkanları ne ki? 6 parti içinden sadece 2 parti seçim parası alıyor. Diğer partiler imkanlarını idareli kullanmak zorundalar. Dün Ahmet Davutoğlu da kimseden 5 kuruş istemedik, istemeyiz. Partiye gönül verenler kendi ceplerinden masrafları karşılıyorlar demişti. Demirel'in sözünü burada yazmıştım. Parti parayla kurulur mealinde konuşmuştu. Paran varsa parti kurarsın. Kıt kanaat parayla particilik yürümez demek istiyordu. Turgut Özal parayı bulmuş olmalı ki ANAP'ı belli seviyeye getirdi. Parasız particilik olmayacağı gerçeğini bilelim. Onu diyecektim. Kamu şirketleri saraya yanaşmıyorsa saray 10-20 istediği kadar kamu yoklaması yapacak şirket kurdurur, istediği gibi kendilerine oy çıkarttırır. Ama AK Parti kendi lehlerine oy çıkartmak için bile kamu yoklaması yaptırmıyor. Biliyor ki çıkmayacak. Ahmet Davutoğlu seçimlere altılı masa olarak nasıl hazırlandıklarını ayrı bahis açarak uzun uzun anlattı. Erdoğan'ın yenilgiyi kabul edip kenara çekileceğine inanıyor musunuz? Yenilse kendisini mahkemede bulacak. Demokratik rejimde her şey sorgulanır. Harcamaları sorgulanır, kayırmaları sorgulanır. Çok şey sorgulanır. Belki de 17-25 Aralık belgeleri ortaya çıkarılır. Bir başka yazar arkadaş da seçim neticelerine şüpheyle baktığını belirtti. Yunanistan'la savaşa bile girebilir, seçim yaptırmaz demeye getirdi. Davutoğlu aynen şunu söyledi. O iktidarı teslim etmeyecek, biz teslim olacağız.
Tahran Radyosu.
Tahran. Murat Çabas 14 Aralık tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Erdoğan bir kez daha aday olabilir mi? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İki dönem cumhurbaşkanlığını tamamlamak üzere olan Cumhurbaşkanı Erdoğan değişik platformlarda 2023 seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklıyor. Son olarak Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te milletten kendi adımıza son kez istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılı inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlere teslim edeceğiz ifadelerini kullandı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Peki Sayın Erdoğan hukuki olarak yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? El cevap kesinlikle hayır. Anayasanın 101. maddesinin adaylıkla ilgili şartları açık ve net, belli. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Yani 2 defadan fazla cumhurbaşkanlığı yapamaz. Anayasanın 8. maddesi Cumhurbaşkanı'nın anayasa ve kanunlara uyması gerektiğini vurgular. Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Yani Cumhurbaşkanı kafasına göre anayasa ve kanunlara uymamazlık edemez. Anayasa ve kanunlar ne diyorsa onlara göre hareket etmekle mükelleftir. Anayasa ve kanunlar sadece vatandaşları bağlamaz. Cumhurbaşkanı ve diğer bütün yetkililer de kanunlara uymak zorundadır. Hatta örnek olmaları açısından onlar kanunlara herkesten daha fazla riayet etmek zorundadırlar. Cumhurbaşkanı bırakın anayasaya uymayı, kendisi de dahil herkesin anayasaya uymasını temin etmekle mükelleftir. Cumhurbaşkanı devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Kısaca Cumhurbaşkanı anayasanın en üst düzey uygulayıcısı ve uygulatıcısı konumundadır. Sınırsız yetkilere sahip değildir. Anayasa ve kanunlar sınırlarını belirler. Bütün bu gerekçelere rağmen Cumhurbaşkanının hala adaylık peşinde koşması anayasanın hükümlerine uygun değildir. Sayın Erdoğan yıllar önce Refah Partisi'nden ayrıldıktan sonra cezaevine girmeden hemen önce o dönemin Star gazetesine verdiği röportajda şunları söylüyor. Şu anda bir partim yok. 4 aylık mahkumiyetin ardından yeniden bir partiye girebilirim. Ancak şartlarım var. Bu partide 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapmayacak. En son 65 yaşında aday olunabilir. 65 yaşında aday olmak demek 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir. Sayın Erdoğan 2009 yılında da başbakan olduğu dönemde Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AKP Ankara İl Kongresi'nde şunları söylüyor. 2011 seçimlerinde son kez milletvekili adayı olacağım. Yerimi daha sonra inşallah yeni arkadaşlara bırakacağım. Ben birileri gibi oraları çakılıp kalmam. Siyasilerimizin bulundukları yerleri çakılıp kalmamaları ve siyaseti gençlere bırakmaları ümidiyle. Unutmayalım, gençler halleder.
Mustafa Balbay 14 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde son seçim başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Erdoğan pek çok kaşıdan yorumlanabilecek bir saptama yaptı. Dedi ki, bu benim son seçimim. Sizlerden son kez destek istiyorum. Sonra kutlu bayrağı gençlere teslim edeceğiz. 15 sözcükte her şeyi özetledi. Kendisine son kez destek isteyip en iyi yaptıkları şeyin yani mağduriyet duygusunun önünü açıyor. Kazanacağı kesin, onun altını çiziyor. Görevin daha sonra kimi belirleyeceğini yine kendisi hesaplayacak, onu da ilan ediyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Her tarafı buram buram seçimi kazanmak için her yol geçerli kokan bir konuşma. Erdoğan'ın bir kez daha adayı olması hukukçulara göre imkansız. Zira ne kadar çok değişmiş olursa olsun yürürlükteki anayasanın nüfus cüzdanında şu yazıyor. 1982 Anayasası. Yürürlükteki anayasaya göre Cumhurbaşkanı en çok iki kez seçilebiliyor. AKP ise şuradan tutturmaya çalışıyor. Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır. Bu durumda birinci cumhurbaşkanıdır. O zaman şu soru ortaya çıkıyor. Önceki cumhurbaşkanlarını yok mu sayıyorsunuz? Bu sorunun yanıtını seçimlerden sonra vermeye hazırlanıyorlar. Erdoğan için seçimi kazanmanın başlıca yolu şu. Seçime kendi istediği gündemle girmek. O gündem de şöyle özetlenebilir. Ekonomi olmasın da ne olursa olsun. En ideal gündem de iki maddeden oluşuyor. 1. Erdoğan aday olur olamaz tartışmasını yükseltmek. 2. Din eksenli konuları öne çıkarmak. Ne olursa olsun Türkiye'de seçim tarihi iki kavram üzerinden belirlenir. İktidar muhalefet iki taraf için de her şey çantada keklik, seçimi istemek erkeklik, seçimden kaçmak ürkeklik. Hukuk, demokrasi, anayasa her şey bu iki kavramın gölgesinde kalır. Bunu en iyi bilen Erdoğan olduğu için adaylığını keyfiyle tadına vara vara tartışmayı açacak. Muhalefet daha hukuk demeden hu bakın benden korkuyorlar diyecek. Önümüzdeki dönemin gündem konularından biri olacak. Din eksenli tartışmada konu ne olursa olsun günün sonunda şu ikileme gelir. Dindarlar, dinsizler. Ana konu şu, 2023 seçimlerinde ne olacak? Pek çok yurttaş benden kesin bir onay bekliyordu. Merak etmeyin, bu iktidar bitti. Bu cümleyi kullanmak yerine 2023'te ne olacak sorusuna yurttaşın gözlerinin içine bakarak şu yanıtı verdik. Sana bağlı. Şaşırıp ne demek bana bağlı, ben ne yapabilirim ki yanıtı ilk sıradaydı. Cumhurbaşkanı adayı konusunda ise gündemdeki isimlerle ilgili ne düşündüğümüzü sordular. Soruyu ters çevirip siz ne düşünüyorsunuz dediğimizde net yanıt yoktu. Bunu netleştirecek olan iktidara talip olanlar.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışıyoruz. Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışıyoruz. Bugün sizlerle birlikte İran'ın Kerman eyaletinde güzel Bem kentine giderek turistik cazibeleri ve de yöresel nefis yemeklerinden Çekuk Berzui ve Komaç Sehen ile tanışacağız.
Bem Kerman İyaretinin güneydoğu kesiminde bir çöl kenti olarak 9000 yıllık medeniyet tarihine sahiptir. Tarihi Erge Bem Kalesi ile turistlerin popüler mekanlarından biridir. 2500 yıllık maziye sahip olan Erge Bem, 200 bin metrekare alanı ile dünyanın en büyük kerpiç ve balçık binasıdır. Duvarları 6-7 metre ve uzunluğu ise 1815 metredir. 67 kulesi olan Erge Bem'in çevresinde derin hendek kazılmıştır. Eserlerde Erge Bem'in Ahameneşi padişahlarından İsfendiyar'ın oğlu Behmen tarafından inşa edildiği yazılıyor.
Erge Bem'in 30 kilometre mesafesinde Tel Ateşin Bem tarihi kalıntılar vardır. İran'ın güneydoğusunda ilk köylerden biri olan Tel Ateşin Bem zirvedeyken metruk kalıyor. Bunun sebebi arkeologlar ve tarihçiler tarafından araştırılmaktadır. Fakat şimdiye kadar sebebi bulunmamıştır. Araştırmacıların bulduklarına göre bu tarihi köyün mazisi 7 ila 9 bin yıl tahmin ediliyor.
Bem kentinin rakımı 1050 metredir ve kuru ve sıcak havası vardır. Bem kentinin bir diğer bariz özelliği aynı anda hem çöl ve hem yayla turizm bölgelerine sahip olmasıdır. Öyle ki kentin koruma altına alınan sit bölgesinde yalan çöl ovaları ve diğer yandan ise Dehbekri, Morgek, Darican gibi turizm köyleri gibi yeşil ve dağlık bölgesini barındırıyor. Bem kentinde yetişen ürünlerden en önemlisi hurmadır. Bem hurması dünyanın en kaliteli ve lezzetli hurmalarından biri olarak tanınıyor ve uzun yıllardan beri İran'dan diğer ülkelere ihraç ediliyor. Bem etrafında birçok geniş hurma bahçeleri vardır ve 2003 yılında yaşanan ölümcül depremin ardından Bem kentini ayakta ve canlı tutan önemli unsurlardan biri işte bu hurma bahçeleridir.
Her kentin asaleti oranın el sanatlarından anlaşılır. Bem kentinin de el sanatları çok güzel ve sanatsaldır. Sis bafi yani lif örme Bem kentinin en asil el sanatıdır. Sis aslında hurma ağacının yanında yeşeren liflerdir. Bu lifler üretilecek olan ürün için örülür. Örneğin sis örme ile sepet, kadın çantaları, yer döşemeleri ve ev için bazı süs eşyaları üretilir.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizin de devamında sizlere Kerman İyaretinde Bem halkının sevilen yöresel yemeklerinden çekuk, berizunun malzemeleri ve hazırlanmasını aktaracağız. Kerman İyaretinin sade ve geleneksel yemeklerinden olan çekuk, berizu aslında yemek hazırlamak için fazla zamanınız olmadığı günler için çok uygun ve leziz bir yemektir. Zira tadının leziz olmasına ilaveten besin değeri de yüksek bir yemektir. Kerman halkının dininde çekuk kelimesi serçe ve berizu da kızartmak anlamındadır.
Çekuk berizu yemeği için gerekli olan malzemeler şunlardan oluşuyor. 300 gram kıyma, 2 patates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı kurutulmuş hoş kokulu sebze, tuz, karabiber, tarçın ve zerdeçal. Şimdi yapılışına geçelim. Önce patatesleri soyalım. Küp küp doğrayarak altın rengi alıncaya kadar kızartalım. Kızarırken biraz tuz ekleyelim. Patatesler kızarırken soğanları soyun, onları da küçük küp halinde doğrayın ve biraz zerdeçal ile birlikte hafifçe kızartın. Ardından kıymayı karabiber ile birlikte soğanları ekleyin ve karıştırın. Etin rengi değişince bu sefer salçayı, tuz ve biraz tarçın ekleyip salçanın rengi kendini gösterinceye kadar karıştıralım. Daha sonra kuru sebzeleri ekleyelim. Hafif yağda çevirip kokusu çıkınca daha önce kızarttığımız patatesleri de ekleyip malzemeyi iyice karıştıralım. Çekuk beruzi yemeğimiz hazırdır. Servis tabağını alalım ve pilavın yanında veya ekmekle afiyetle yiyelim. Zevke göre masada servis yaparken limon suyu da eklenebilir.
Tahran Radyosu.
Çekuk berezu yemeği çok besleyici ve yararlıdır. Protein ve vitaminler açısından zengin olan bu yemeğin yanında taze sebzeler tüketilmesi tavsiye edilir. Yemekteki kıyma çok iyi bir enerji deposudur. 100 gram etin 206 kilokalori enerjisi var ve günlük gerekli enerji miktarını karşılayabilir. Bu yemek ayrıca kemiklerin güçlenmesi için kalsiyum bileşenlerine sahiptir.
Şimdi Kerman eyaletinin geleneksel tatlılarından biri olan kumhaç sehenin malzemelerini ve yapılışına geçelim. Bu tatlı aslında sehen unu yani buğday filizinin unundan yapılır. Bu un Kerman eyaletinin geleneksel tatlılarında bolca kullanılır. Sehen yani buğday filizi unu saçların güçlenmesi ve kalp hastalıklarının iyileşmesine sebep olur. Uzmanlar ayrıca bu unun yoğurt ile tüketilmesinin kabızlığın giderilmesinde yararlı olduğunu belirtiyorlar. Kumaç sehen, Kerman halkının çok sevdiği bir tatlı olarak genelde Nevruz bayramında pişirilerek büyük bir zevkle tüketilir. Kumaç sehen adeta bir enerji deposudur ve insana uzun süre tokluk hissi verir.
Kumaç sehen için 300 gram sehen unu yani buğday filizi unu, 250 gram buğday unu, 1 çay kaşığı maya, 1 çay kaşığı kumaç baharatı, çay kaşığı ucundan biraz fazla pudra şekeri, 1 yemek kaşığı aspir çiçeği pudrası, 100 gram sıvı halindeki sade yağ veya tereyağı, öğütülmüş ve pudra halindeki fıstık gerekir. İç malzeme olarak çekirdekleri ayıklanarak ezilmiş 400 gram hurma, 1 çay kaşığı kakule pudrası, 2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz ve 1 çay kaşığı tarçına ihtiyaç vardır.
Şimdi kumaç sehenin tarifine geçelim. Her şeyden önce kumaç baharatını hazırlayalım. Bunun için yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı rezene tohum pudrası, 1 çay kaşığı çörek otu, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı aspir çiçek pudrasını iyice karıştırıyoruz. Ardından uygun derinlikteki bir kapta sehen, buğday unu, aspir pudrası, maya, kumaç baharatı, şekeri iyice karıştırıyoruz ve sert bir hamur elde edinceye kadar azar azar su ekliyoruz. Hamuru iyice yoğurduktan sonra dinlenmesi için oda sıcaklığında üstünü örterek 30 dakika bekletiyoruz. Bu arada kumacın iç malzemesini hazırlıyoruz. Önce eritilmiş tereyağını bir kaseye alalım ve ezilen hurmaları, kakule tozu, tarçın ve ceviz içini homojen bir malzeme haline gelinceye kadar iyice karıştırıyoruz. Şimdi fırın tepsimizin üzerine biraz un serpiyor ve dinlendirdiğimiz hamurun yarısını merdane ile yarım santim kalınlığında açıyoruz. Sonra iç malzemeyi eşit miktarda hamurun üzerine yayıyoruz. Ardından da hamurun diğer yarısını tezgahın üzerinde açıp malzemenin üstünü hamurla kapatıyoruz. Tepsi içindeki hamuru bir bıçak yardımı ile baklava şeklinde keselim ve üzerine eritilmiş tereyağı gezdirelim. Tepsiyi 15 dakika önceden ısıtılmış fırında 35 dakika boyunca 160 derecede pişirelim. Kumaş sehen pişince fırından çıkartın ve soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri ve öğütülmüş fıstıkla süsleyelim. Bu leziz ve besleyici tatlı çay sohbetlerinize ayrı bir tat katacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bir sohbetimizin de daha sonuna geldik. Gelecek hafta sizlerle birlikte Kohkülye ve Boyrahme ziyaretine giderek oradaki tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra halkın gelenekleri ve tabii ki en önemlisi mutfak kültürüyle tanışacağız.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle tekrar beraberiz.
Bu bölümde İran İslam İnkılabı'nın başında bulunan Veli-i Fakih'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru için zemin hazırlamada rolüyle ilgili konuşacağız.
İnsanlığın kurtarıcısı olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun şartlarını hazırlamak için bu mukaddes gaye ile İslam devletinin kurulması en güzel ve etkili çözümdür. Geçen bölümde bu konuya değinerek İran İslam Cumhuriyeti'nin böyle bir hükümete örnek olduğunu açıkladık ve bunun bazı gerçeklere dayalı olduğunu da belirttik. Elbette Peygamber Efendimiz'in ve İmam Zaman dahil Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın icraat ve ilkelerine ve gösterdikleri akli sebeplere dayanarak böyle bir hükümetin kurulmasının da lüzumlu ve gerekli olduğu belirtilmelidir. Bu sebeple İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni, zalim ve yozlaşmış Pehlevi hükümetine karşı ayaklanmış, halk da ona destek vermiş ve devrimin zaferiyle İslam Cumhuriyeti devletini kurmuştur.
Daha önce de belirttiğimiz gibi İmam Zaman Aleyhisselam yazdıkları mektuplarından birinde İslam toplumunun işlerini yürütmek için herkesin adaletli, takvalı, toplum ve dünya meselelerine hakim, önde gelen bir alime uymasını istemişlerdir. Diğer bir ifadeyle zaten böyle bir yönetimin başında kimse bu alim kadar layık değildir. Böyle bir kişiye Veli-i Fakih denir. Ve gücü ve toplumun şartları ölçüsünde İmam Mehdi Aleyhisselam'ın bir temsilcisi olarak Allah'ın hükümlerini uygulamakla görevlidir. İmam Hümeyni, Veli-i Fakih hakkında şöyle der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için hükümet ve siyasetle ilgili belirlenen bütün meseleler salih fakih içinde sabittir. Rasyonel olarak ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Çünkü İslam hükümdarı her kimse olursa olsun şeriat hükümlerinin uygulayıcısı ve ilahi kanun ve hükümlerin koruyucusudur ve Müslümanların çıkarları için İslami vergileri alır ve Müslümanların maslahatı için harcar.
Bu tanımla İran İslam Cumhuriyeti, İmam Zaman Aleyhisselam'ın genel temsilcisinin önderliğinde kurulmuş ve varlığını sürdüren bir hükümettir. Adil bir fakih önderliğinde İslami bir devletin kurulmasının gerekliliğini ilahiyat havzalarında öğreten ve bunun için birçok savaşlar veren bu sistemin kurucusu İmam Hümeyni şöyle vurgulamaktadır. Bizim devrim, İmam Zaman Aleyhisselam önderliğinde dünya için Allah tarafından mukadder kılınmış İslam aleminin büyük devriminin başlangıç noktasıdır. Öte yandan İslam inkılabı lideri Ayetullah Hamenei de bu inkılabın devamını zuhurun yaklaşmasına sebep olarak görüyor ve şöyle diyor. Bilmeliyiz ki bu devrim ile İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhuru yakınlaştığı gibi yine bu devrim ile daha da yakınlaştırılabilir.
Şimdi İran'da devlet kurumları ve diğer mehdevi merkez ve çevreler İmam Zaman Aleyhisselam gelişinin zeminini hazırlamaya çalışıyor. İslam Cumhuriyeti medyası ve kurumları mehdevi idealleri yaymayı ve bu alanda faaliyet gösteren insan gruplarını desteklemeyi görev olarak tanımlıyor. Bu amaçla oluşturulan merkezlerin sayısı her geçen gün artmakta, çalışmaları ve çabaları daha da yaygınlaşmakta ve tebliğ ve tanıtımları daha çeşitli ve etkili hale gelmektedir. Din hatipleri de cami, radyo, televizyon ve sanal ortam başta olmak üzere çeşitli imkanları kullanarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyenlerin görevlerini hatırlatmakta ve zuhurun özelliklerini dile getirmekteler. Ayrıca İslam Cumhuriyeti'nin bu konuya gösterdiği ilgiden dolayı İran'da farklı yaşlardaki insanlar için Mehdeviyet ile ilgili kitapların yazımı ve yayımlanması önemli ölçüde artmıştır.
Tahran Radyosu.
Genel olarak İslam Cumhuriyeti hükümetinin kuruluşundan bu yana İran halkının Mehdilik ile ilgili konularda farkındalığı ve ayrıca İmam Zaman'ın zuhuruna hazırlık seviyesi ve bilgisi büyük ölçüde arttı. Bu yönetimin 40. yıl dönümüne yakışır bir açıklama yapan İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Mehdi Aleyhisselam'ın genel temsilcisi ve kanuni vasisi ve Mehdevi ideallerini izleyen hükümetin lideri olarak gençleri bu alanda çalışmaya teşvik etmektedir ve şöyle buyurmaktadır. Onlarca yıl önümüzde. Bu sizin 10 yıllarınızdır. Devriminizi koruması gerekenler ve onu yeni bir İslam medeniyeti yaratmak için kullanmak ve yüce egemenlik güneşinin doğuşuna hazırlamak, yani bu devrimi bu büyük hedefine mümkün olduğu kadar yaklaştırmak zorunda olanlar sizlersiniz. İlginçtir ki İran'da zuhura hazırlık çalışmaları diğer bazı Müslüman ülkelerin halklarını da etkilemiş ve dikkatlerini her zamankinden daha çok dünyanın son reformcusuna çekmiştir.
İran İslam İnkılabı, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamı ile ilgili bazılarına pek inandırıcı gelmeyen bazı hususlara açıklık getirmiştir. Bu inkılap, İmam Zaman Aleyhisselam'ın temsilcisini takip ederek bir hükümet kurmanın mümkün olduğunu göstermiş. Böylece onun ortaya çıkışının zeminini daha iyi, daha örgütlü ve etkin bir şekilde hazırlamayı göstermiştir. Ayrıca İran İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasını sağlayan gelişmeler, hadislerde, rivayetlerde bahsedilen gelişmelere benzerlikler göstermektedir. Bu devrimin büyük kurucu lideri İmam Hümeyni, önde gelen bir alim ve fakih olarak sayılı birkaç arkadaşıyla birlikte ayaklanmayı ve devrimi başlattı. Yıllar içerisinde o ve sadık yoldaşları ve dava arkadaşları insanları aydınlattı ve halkı baskıya karşı savaşmaya yöneltti. İran halk kitleleri ise İmam Hümeyni liderliğini kabul ederek İslami bir hükümet kurmaya çalıştı. Daha sonra birlik, bağlılık ve vizyona dayalı geniş ufkuyla konuşan liderlerinin talimatlarını takip ederek devrimi zafere taşıdılar ve İslam'ın değer ve kurallarına dayalı ve Mehdevi idealleri doğrultusunda bir düzen ve cumhuriyet kurdular. Büyük İslam düşünürü Ayetullah Cevadi Amuli, İmam Mehdi, Vaat Edilen Mahluk adlı kitabında şöyle yazar. İmam Hümeyni liderliğindeki şanlı İslam Cumhuriyeti, az sayıda kişiyle de derin bir ayaklanma ve büyük bir hareketin ortaya çıkabileceğini gösterdi. Zalimlere karşı baş kaldırabileceğini, zulmün köklerinin kazınabileceğini, İslami ve ilahi hükümetin ve devletin kurulabileceğini gösterdi. Unutulmamalıdır ki İmam Mehdi Aleyhisselam da birkaç yardımcısıyla başlattığı inkılap hareketini küreselleştirerek, adalet ve maneviyata dayalı küresel İslam devletini kuracaktır. Elbette bu özgürleştirici ayaklanmanın çok daha büyük ve eksiksiz olacağına ve Allah'ın tüm kullarını baskıdan, yolsuzluktan ve adaletsizlikten kurtarma vaadini yerine getireceğine şüphe yok.
Bir kez daha Allah'a dua ediyor ve bizi vaat edilen Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarından kılmasını diliyoruz. Onun vesilesiyle yeryüzünü adaletle doldur. Peygamberinin dinini onun vesilesiyle açığa vur. Allah'ım beni de İmam Zaman'ın yarenlerinden kıl. Beni onun arzu ettiği gibi kıl.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parssurey.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor. Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür. O halde tövbe edin ve sakının. Allahu Teala'nın özelliklerinden biri Settarul Uyub'dur. Settarul Uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi, kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak, onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa, artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle, eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı, artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak, ahlaki ilkeler ve İslami öğrenimlerden dolayı değil, rezil olma korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktur. Allah-u Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur, hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek "Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür." buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse o kul istidraca düşmüştür. Zira Allah-u Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi haline bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandırır. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu açığa vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. Ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan settarul uyub sıfatına yaklaştıralım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, halk İran'ın gücünün en önemli unsurudur açıklamasında bulundu. İran Yargı Kurumu Başkanı Muhsin Ejeyi, İran halkının sağduyusu düşmanın oyunlarını bozdu dedi. Şehit Mevlevi Abdülvahit Rigi'nin ailesinden İslam İnkılabı rehberine şükran geldi. İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele aldı. Türkiye ve İranlı yetkililer dün bir araya gelerek iki ülke arasındaki sınır güvenliğini görüştüler. Kanada'nın her yıl insan hakları bahanesiyle sunduğu İran karşıtı kararı Perşembe akşamı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylandı. İrevani, Amerika zorbalık ve ikiyüzlülükle Birleşmiş Milletler'in yasal prosedürlerini ihlal ettiği açıklamasında bulundu. İran'ın Viyana'daki nükleer müzakerelerdeki heyetinin danışmanı Merendi şöyle dedi. İran, Vahabi terörizmin destekçilerinin olduğu yerde faaliyet gösteremez. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.